Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdo Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yepyeni bir programla karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta önemli gelişmeler vardı. Bunlardan bir kısmı Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi Seon ailesiyle ilgili ama ona geçmeden önce bir miktar yeni güncellemeden konuşmak gerekiyor. Samsung kullanıcıları Android 9'u epeydir bekliyordum. Kademeli olarak geldi. Kademeden kastım şu, Galaxy S9 ve S9 Plus kullanıcıları için Android 9 payı baz alan One UI güncellemesi yayınlanmış oldu. Güzel olan detay şu, ilk duyurulduğunda Ocak ayı için bir tarih belirtilmişti. Ocak ayına girmeden önce çıkmış oldu ve Avrupa bölgesinin Almanya'dan sonra ilk çıkan ülkelerden birisi de Türkiye oldu.
Şimdi orada şu güzellik var. Bir yeni güncellemeden ne bekleriz derdi? Yeni özellikler ve telefonun birazcık daha böyle performansını tepkisel artması, tepkisel olmasını falan. Yani bir önceki sürümde bizim rahatsız olduğumuz o takılmaları falan gitmesini beklersin. Hata güncellemeleri.
Eğer varsa tabii.
Varsa evet. Ya ben size söyleyeyim.
Samsung'da tabii bu yıllardır olduğu için.
Samsung bu güncellemede hak edilen güncellemeyi vermiş telefonlara. Telefonlar yeni arayüzle beraber uçuyorlar resmen. Yani mükemmel bir güncelleme olmuş.
Ya bu şöyle olmalı aslında. Şimdi yeni One UI bence TouchWiz'den Experience'a geçerken işte o geçişteki arayüz aslında bu olmalıydı. Evet. Bence biraz geciktiler. Çünkü Galaxy S5'ten sonra S6'larla beraber yeni bir kırılma, yeni bir tasarım anlayışı oldu. İşte o kırılmada yazılım tarafı da bu kırılmayı yaşamalıydı. Neyse geç olmasın, güç olmasın diyelim. Gerçekten bir videosunu zaten yayınladık. Performans olarak, işlevsellik olarak güzel.
Çok güzel.
Çok tepkisel çalışan bir arayüz olmuş. Özellik seviyesinde bir kısmını farklı telefonlarda işte iOS ekosisteminde Apple'da gördüğümüz bazı özellikler var. Kameraya, galeriye çöp kutusu özelliği gelmesi gibi. Android tarafında Huawei'de, OnePlus'ta gördüğümüz bazı ek fonksiyonlar da var. Ama en nihayetinde Samsung tarafına da bunlar hızlı, tepkisel ve deneyim arttıracak şekilde toplu paket haline gelmiş oldum. Buna istinaden aynı zamanda güvenlik yaması da 1 Aralık tarihine yükseldi. Yani şu an Google tarafındaki en yeni yazılım neyse Samsung tarafında da S9, S9 Plus'lar için bu şekilde.
Bazı arkadaşlar soruyordu S9 Plus alayım mı almayayım mı falan diye. Evet alın. Yani şu anda bu güncellemeyle beraber bence çok iyi bir telefon oldu. Fiyatı da zaten.
Bir
bana
fiyat
sorarsanız
konusunda,
Android ekosistemi de kötü
aynen,
değil.
Aynen şu an farklı satış noktalarında farklı fiyatlar var. Bana geçen sosyal medyada bir arkadaş 4500 lira altında bulunabiliyor tarzında bir şey yazmış. S9 Plus o fiyata bulunabiliyorsa yeni arayüzle beraber gerçekten
evet.
Çok tatlı bir noktaya gelmiş durumda. Merak edenler olabilir. Note 9 için henüz bu güncelleme yayınlanmadı resmi olarak. Beta'yla işte farklı betaları kurup deneme çalışması yapanlar da var ama öyle zannediyorum ki Ocak ayının ortasına doğru Note 9 için de resmen bu güncelleme dağıtılmış olacak.
Orada Note 9 biraz daha böyle fazla özelliğe sahip. Yazılımsal özelleştirmesi var üzerinde. Gecikme bence biraz ondandır. Hani kalem fonksiyonları vesaire uydurulması lazım. Çünkü.
Ondan dolayı da olabilir. Daha yeni telefon olduğu için belki Android Pie ile ilgili testler de devam ediyorlar. Şimdi Samsung'un oradaki politikasını da bilmiyoruz ama Ocak ayı içerisinde muhtemelen özellikle Ocak'ın 15'ine doğru çıkacak gibi görünüyor. Türkiye'ye yine hızlı gelir mi gelmez mi bunu bekleyip göreceğiz. Ama Note için en büyük 5 ülkeden birisi olduğumuz Avrupa bölgesinde Samsung sürekli söylediğinden dolayı hızlı gelmesi kuvvetli muhtemel görünüyor. Gelelim Galaxy S10 ailesine. Şubat ayı içerisinde lanse edilecek. Mobil Dünya Kongresi'ne lanse edilecek diyen var. Öncesinde işte New York'ta Amerika'da etkinlik yapılabilir, orada tanıtılabilir diyen var ama Şubat ayında göreceğimiz, Mart ayında da piyasada göreceğimiz kesin gibi onu söyleyebilirim.
Ben orada şunun altını çizeyim ama bugüne kadar Samsung'un politikası şu oldu. Mobil Dünya Kongresi'nden bir gün önce yapardı etkinliğini biliyorsun. Sonra Mobil Dünya Kongresi'ne katılırdık yani biz editör olarak eğer Samsung'la gittiysek ya da erken götürürdü. İnsanlar erken giderdi ki Samsung'un etkinliğine katılayım oradan da Mobil Dünya Kongresi'ne geçeyim. Yine öyle bir şey yapabilir. Yani Mobil Dünya Kongresi'nde değil de bir gün öncesinde.
Yine Mobil Dünya Kongresi'nde ama bir gün önce.
Evet
bir şey
öyle.
Olabilir. Belki başka bir lokasyona da yapabilirler. Çünkü Samsung için çok büyük bir hamle bu. Çok beklenen bir gelişme. Bazı şeylerin iyi gitmediğini zaten mobilitenin pek çok programında konuştuk. Şimdi Seon ailesiyle ilgili şöyle bir durum söz konusu. Telefon piyasaya çıkmadan önce bazı özelliklerin CES fuarında tanıtılabileceği, gösterilebileceği söyleniyor ki bunlardan birisi de ekran üstü ses teknolojisi OLED tarafında. Aslına bakılsa buna benzer teknolojileri biz daha önce bazı başka telefonlarda, Sharp'ın telefonunda ilk Mi Mix'te de gördük. Burada daha ziyade titreşim motoru ve işte kemik iletim yöntemi gibi bir takım teknolojiler var. Bu teknolojilerin şimdi Samsung tarafının OLED ekranı uyarlandığı ve Galaxy S10'da kullanılacağı söyleniyor. Çünkü Samsung'un ekran kas oranını agresif seviyede yükseltmek istediğim, bundan dolayı işte ekrana gömülü kamera sistemiyle beraber ses tarafında da ayıcıyı kaldırarak böyle bir yöntem uygulayacağı söyleniyor. Buna istinaden de bir iddia var. O iddia da şu Mesut. Ekran kas oranı S10 Plus'ta %94'e yakın olabilir. Ki şu an zaten Oppo Find X gibi bazı telefonlar o değerlere yakın seyrediyor. Yani ona yakın bir ekran kas oranı Samsung tarafında da bu jenerasyonda bu teknolojilerle göreceğiz gibi.
Şimdi bu ekran herhangi bir yanı kulağınızı dayadığınızda sesi duyabiliyor olma olayı bana sorarsanız bütün telefonlarda standart hale gelmeli. Çünkü telefonların boyutları değişken ve yaşamışsınızdır. Ben bunu bazen yaşıyorum. Karşı tarafın sesi az gelmeye başlıyor. Evet, sonra bir bakıyorsun aslında kulaktan biraz kaymış. Yani telefon o kadar büyük ki siz o an karıştırabiliyorsunuz Ayze'nin nereye denk gelmesi gerektiğini. Tam kulak içine doğru denk gelmeyebiliyor. Bu teknolojide siz ortaya bir yere dayasanız dahi karşı tarafın sesini duymaya devam ediyorsunuz. Olması gereken bir teknoloji.
Yani sonucunda ekran kas oranı konusunda bir yarış var. O yarışta da çerçevelerin mümkün olduğu kadar küçültülmesi hedefleniyor. Üst tarafta ahizeye bir engel.
Evet.
Bazı sensörleri zaten hani çerçeveli ekran arasında ekranın altında almak mümkün ama ahize sonucunda ayrı bir orada unsur taşıyor. Ve evet, şu an onun yeni alınabilecek teknoloji de bu.
Bu olarak sızan görüntüler acaba doğru değil mi? Şöyle bir ihtimal var. Acaba Phantom Display derken bu bazı televizyon modellerinde Sony'de falan görmüştük. Ekranın hoparlör olarak kullanılması olayı var. Acaba öyle bir şey olabilir mi?
Valla şimdi öyle bir şey olursa telefonun genel yenilik iddiasına daha kuvvetli bir yaklaşım olur. Çünkü sadece ahize için bu teknolojinin kullanımını biz zaten daha önce işte Xiaomi telefonu Sharp'ta gördük. Açıkçası bir takım bilgiler ve görüntüler var ama şu anki haliyle zaten bir de ne dedik? Yani Samsung böyle bir teknoloji tanıtacak ama S10'da olup olmama ihtimalini henüz bilmiyoruz. Belki ara bir model deneyerek bir sonraki Amiral gemisinden hazırlayacak ama en nihayetinde ses konusunda OLED ekranlarla ilgili yeni bir yöntemi deneyecek gibi görünüyorlar. Açıkçası ben de merak etmiyor değilim. Birkaç yeni iddia daha var. Bunlardan bir tanesi mesela Samsung'un telefonlarına ters şarj özelliğine sahip olacağı yönünde. Biz bunu en son Huawei Mate 20 Pro'da gördük. Bu konu hakkında ne diyorsun? Eğer pil de büyük olacaksa bu nesnelerden güzel bir gelişme olur.
Güzel bir gelişme olur. Yani sonuçta kullanılabilecek bir teknoloji. Ben bu teknolojinin en büyük yararını Samsung tarafında şöyle düşünüyorum. Eğer saatlerini desteklerse bu teknoloji. Samsung saat takıyorsunuz kolunuza. Saatinizi yolda şarj edebilirsiniz telefonunuzdan mesela. Uzun yolculuklarda.
Ya beni burada heyecanlandıran şimdi teknolojinin kendisini zaten biliyoruz. Ters şarj olayı var zaten. Bundan yola çıkarak büyük de bir pil görürsek bu kasa içerisinde şöyle 4000-4500 mAh seviyesinde o gerçekten güzel olabilir. Çünkü artık kullanıcılar daha büyük de pil istiyorlar aynı zamanda tasarımı gelişime bağlı olarak. Son bir iddia var, ondan da bahsedelim. S10 için, S10 ailesi için birden fazla modelin olacağını zaten sürekli konuşuyoruz. Bunlardan bir tanesi 6 kamera olacak konuşuluyor. Önde 4 tane, arkada 4 tane, önde 2 tane.
Olmasın ya. Ya ben şunu söylüyorum. Şimdi
Nokia'nın yeni telefonu var biliyorsun, 7 kamera konsepti orada da görüyoruz, konuşuyoruz.
Ya şimdi dünya böyle bir ikiye ayrıldı telefon dünyasında. Bir çok kameralı telefonlar, bir de tek kameralı piksel. Yani bence o tek başına orada bir yerde duruyor. Diğerleri de çok kameralı telefonlar. Görüyoruz ki aslında tek kamerayla yapılabiliyor bunlar artık. Yani birçok şeyi tek kamerayla yapabiliyoruz. Çok kamerada şöyle bir sıkıntımız oluyor. Geniş açı iyi oluyor. Hı hı. Ultra geniş açı düşük ışıkta falan kötü çekiyor. Titreşim özelliği ama 4K çekemiyor.
Genelde bir tanesi iyi, diğerleri
geri kalan da ortalama bir şey oluyor.
Ortalama yani, yine iyi.
Evet. Yani 4 tane babalar gibi sensör koyacaksa öpüp başımıza koyarız. Yani bir tanesine Sony'nin işte Full HD'de 480 FPS çeken, bir tanesinde ne bileyim Altair 960 FPS'de daha yüksek kare saniye oranlarını gösteren, düşük ışıkta işte gören bir kamera falan koyacaksa evet. Ama adamlar ne koyuyor? Ultra geniş açı kamera. Ya ben öyle bir şey istemiyorum. Artık bir fark yaratmak istiyorsan gece gören kamera koy.
Bak orada.
Termal kamera koy.
Orada ikinci kamera ne işe yarayabilir biliyor musun? Bunu aslında daha net konuşabilmek adına diğer haberimize geçelim. Şimdi Huawei tarafında P30 ile ilgili çok fazla iddia ortaya çıkmaya başladı. Tabii Huawei bir taraftan da Samsung ve diğer rakipleri izliyor. Onlarda bir gelişme olunca belki de piyasayı da hareketlendirebilmek adına arka tarafta çok fazla bilgi olabilir. De ortaya çıkıyor olabilir. Böyle şeyler üreticiler genelde yapıyorlar. Şimdi Ivan Bilesin paylaşımı oldu. Kendisi zaten biliyorsun dünyaca ünlü leaker.
Evet.
Bilgi sızdırma, telefon dünyasıyla ilgili bilgi sızdırmada önemli kaynaklardan bir tanesi. Diyor ki P30 Pro'da değil. P30 modelinde arkada 3 tane kamera olacak. Bu kameralardan ana kamera 40 megapiksel çözümde olacak ve ikinci kamera 5x kayıpsız zoom yapabilme kabiliyetiyle beraber gelecek. Şimdi 5x kayıpsız zoom olayı gerçekten önemli bir gelişme oldu. Ben yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz sene hatta görüntülerini çekmiş, videosunu ya paylaşmıştım ya da paylaşamamışım zaman olmadığı için. Mobil Dünya Kongresi Oppo 5x kayıpsız zoom kabiliyetine sahip bir teknoloji tanıtmıştı telefondan ziyade. Onda ikinci kamera normal kamera sensörüne ziyade dikey yerleştirdi. İçindeki prizma sistemiyle işte ışığı daha yalan farklı bir fonksiyona sahipti. Şimdi bu yarışta işte 5 kamera yerine, 6 kamera yerine arka tarafa 3 kamera koyup bunlardan bir tanesi de 5x kayıpsız zoom yapabilirse...
Ya burada şöyle bir sıkıntı var Erdi. Şöyle bir durum söz konusu. Evet, optik yakınlaştırma dediğimiz şey bu arada optik yakınlaştırma değil de bu lensin değerinden, milimetre değerinden kaynaklı bir şey. Yani lens tipinden kaynaklı siz daha yakın görüyorsunuz objeleri. Yoksa optik yakınlaştırmada ne gerekli? Lensin hareket ediyor olması gerekli. Birbirlerinin uzaklıklarının değişiyor. Sizin de bir nesneye yaklaşıyor veya uzaklaşıyor gibi görebiliyor olmanız lazım. Burada bir tane lens var. Lensin işte milimetre çap değerinden dolayı siz daha yakın görüyorsunuz bazı objeleri. Daha geniş açılı değil de daha dar açılı görüyorsunuz. O dar açıya da optik zoom olarak isimlendiriyorlar. 5 kat optik zoom her kullanıcının işine yarayacak bir teknoloji değil. Yani biz geniş açı istiyoruz. Geniş açı 40 megapikselle. Büyük ihtimalle burada şöyle bir ayrım yapabilirler ama. Şimdi 40 megapiksellik bir sensör çok yüksek çözünürlükte. Bu çok çok yüksek çözünürlükteki sensörü genelde 12 megapiksele kilitliyorlar. Yani siz telefonu aldığınızda standart ayarlar menüsünde 40 megapiksel aktif olmuyor. Zoomladığınız zaman 2 kata kadar 24 megapikselden crop yapıyor. Aynen. 40 megapiksellik sensörden. 3x yaptığınızda yine orada bir crop yapabilir. Dijital crop yapabilir. 5x'e de işte diğer kamerayla geçebilir. Yani aslında biz yine 3 kata kadar kayıpsız yakınlaştırmayı geniş açı kamerayla yaparız. Dijital crop yöntemiyle. Diğeri de lensinden dolayı 5 kat daha yakın gösterir bazı objeleri. Öyle olur. Yani diğer türlü düşündüğünde çünkü 5 kat yakınlaştırma gerçekten çok büyük bir mesafe.
Yani şimdi Huawei tarafında şöyle bir gelişme var. Yani kamera tarafında çok fazla konsantre oldu daha ve son birkaç jenerasyondur da hep şaşırtan kamera hamleleri oldu. Hani farklı bir konseptle karşımıza çıkarlarsa şaşırmam açıkçası. Çünkü diğer taraftan kamerayı özelleştirme konusunda bir takım farklı çalışmalar olduğunu duyuyoruz. Benim burada merak ettiğim konu şu. Şimdi Mate 20 Pro'da Pro ile başlayan yeni bir değişim var. Acaba bu telefonda monokrom kamera olmayacak mı? Ona bakmak gerekiyor. Çünkü monokromun ben ciddi katkı sağladığını düşünüyorum açıkçası.
Ben yani, de açıkçası öyle. Geniş açıdan daha fazla katkı sağlıyor.
Öyle düşünüyorum ki bu arada bahsettiğimiz model P30. Henüz P30 Pro değil. P30 Pro'da Sony'nin 38 megapiksellik daha iddialı bir kamera sensörü var. Onu kullanılabileceği belirtiliyor. Bakalım gerçekten önemli detaylardan bir tanesi buydu. Huawei tarafında bir başka gelişme de şu. Şimdi Kirin 980 ile beraber 7 nanometreye geçti onlar da. TSMC tarafında üretim yaptırıyorlar ve TSMC ile ilgili bazı haberler ortaya çıktı. TSMC'nin şu anda ikinci büyük müşterisi olmuş Huawei adet anlamında ki TSMC dediğimiz şirket de bugün AMD üretim yapıyor, Nvidia üretim yapıyor, kısmi olarak Intel üretim yapıyor. Yani pek çok firmanın, Qualcomm ve Samsung haricinde pek çok, Apple'da kullanıyor keza. Büyük markaların kullandığı marka. Buna istinaden TSMC'de şimdi EUV denen yine bir işte üretim teknolojisi var. Bunu kullanmaya ilk en yakın olan firmanın da Huawei olduğu söyleniyor ki Kirin 980'i belki yeni teknolojiyle beraber daha verimli bir şekilde görebilmişti P30 ailesinde.
Umarım olur. Daha da gelişir.
Belki zaten Yonga başarılı. Olabilir.
Evet, bu Yonga zaten başarılı. Frekans artışı değil de bence güç tasarrufu sağlasalar avantajlı olur ama şimdi yeni bir telefon tanıtacaklar. Tabii biraz daha hızlı olmasını isteyebilirler belki.
Orada genelde yarış tazeli performans ekseninde olduğu için.
Evet. Ya şimdi bence Huawei tarafında şöyle bir zorluk da oluşmaya başladı. Telefonları gitgide birbirine benziyordu. Yani bugün Mate 20 Pro'nun üstüne ne koyacak ki daha işte 5x oynamaya çalışıyor, 3x oynamaya çalışıyor, çip aynı olacak.
Ekran tarafında belki delikli ekran, yani kamera, entegre kameraya sahip ekranlı bir
şimdi
telefon olabilir.
Şimdi orada şu kırılımı yapması lazım. P serisi Mate serisinden ucuz olması gerekli.
Ben de aynı fikirde.
Ama P serisinde kalkıp Mate serisi gibi inanılmaz özelliklerle donatıp Mate serisiyle aynı fiyata koyarsan P serisini üretmenin de bir anlamı kalmıyor.
Ya işte daha önce hep şunu konuştuk. Acaba Samsung ilerleyen dönemlerde Galaxy Note ailesi ve Galaxy ailesini birleştirip hepsini belki kalemi ya da kalemsiz olarak tek seçenek haline sunabilir mi tarzında? Belki orta uzun vadede Huawei de bu yola gidecek.
Evet, olabilir.
Çünkü dediğim gibi modeller birbirine giderek yaklaşıyor. Mate 20 Pro zaten çok iyi bir telefon. Şimdi o telefonun 6 ay sonra piyasaya P30 Pro diye telefon çıkaracaksın. Üstüne gerçekten çok sağlam bir şeyler koyman gerekiyor ya da onun kadar iyi bir telefonu daha yeni teknolojilerle daha ucuza satman gerekiyor. Şimdi Huawei tarafında bir gerçek var. Fiyatlar da her jenerasyonda yükseliyor. Yani hani daha iyi telefonu yaparken daha ucuza da sunmuyor.
Tabii ya, kalkıp firmalardan da şunu beklemek gerçekten ekstrem şey olur. Yani bana sorarsanız haksızlık olur. Sen Apple'dan, Samsung'da olmayan bütün teknolojileri tek bir telefona yükle.
Daha ucuza sat.
Hepsi olsun ama onlardan da daha ucuz olsun. Yani öyle bir dünya
gerçi
yok.
Gerçi Apple'dan daha ucuz.
Yani Apple'dan hala daha ucuz ama yani Samsung açısından baktığında da şey diyorsun. Adama da en ucuz sen olmaya devam et. Yani öyle bir dünya yok. Adam sana eğer yeni bir teknoloji sunuyorsa bunun bir maliyeti var ona. Onu kullanmanın. O maliyeti de senden istiyor yani. Telefonun üstüne koyup.
Tabii firmaların şey politikalarını tam olarak görmek de çok kolay değil. Farklı kar marjları da hedeflenebiliyor. Yani bugün bakıldığı zaman piyasada hala en büyük kar marjını götüren Apple. Eski oranlar tabii yok. Eskiden evet, piyasada %90-95 kar marjını Apple götürüyordu. Şimdi 70'lere kadar düştüğü konuşuluyor ama en nihayetinde hala en pahalı telefonu onlar satıyor. Özellikle Türkiye ölçeğine bakıldığı zaman yani Mate 20 Pro ile yani Mate 20 Pro'nun başlangıç modelinde Galaxy Note 9'un başlangıç modelini alıyorsun. Toplam paraya da işte bir iPhone 10S 512 GB alma durumu söz konusu olabiliyor.
Bakalım görünüş olarak da nasıl ayrılacaklar merak ediyorum.
Tasarım olarak fark olacağını düşünüyorum. Yani arkadaki kamera dizilimi muhtemelen Mate 20 Pro gibi olmayacak diye tahmin ediyorum ama Huawei farklı sürprizler de yapabilir. Ondan çünkü şu anki hedefi herkesi geçerek birinci olmak.
Evet, evet.
Bu hedef uğruna pek çok şey yapabilirler. Çıkmadan görmek, konuşmak çok doğru olmayabilir. Huawei tarafında başka bir bebeğimiz var. Alt markası Honor Vive 20 adını verdiği yeni telefonu tanıttı. Bu telefonun önemli bazı özellikleri var. Bunlardan bir tanesi ekran entegre ön kameraya sahip olan ilk telefonlardan birisi olması özellikle Çin ölçeğinde. Daha önce Samsung A8S modelini tanıtmıştı ama Çinli üreticilerden gelen ilk telefon gibi yorumlayabiliriz. Bazı yeni teknolojiler var. İşte GPU Turbo 2.0 gibi özellikleri kullanıyor. Bu özellikler çerçevesinde işlemci tarafında da teknolojiye daha fazla katkı sağlanıyor ama Link Turbo gibi bazı özellikler var. İşte hücresel bağlantı ve Wi-Fi bağlantısını entegre olarak kullanarak bazı durumlarda daha yüksek performans sağlanması hedeflenen bir durum. Telefonun arka tarafını daha estetik ve daha görsel zenginliğe kavuşturan İşte nanolitografi denen bir teknoloji var ama o daha ziyade telefon tasarımına doğrudan etki eden ve materyal kalitesine etki eden bir unsur. Ama el yüzü düzgün bir telefon Mesut ve fiyatlara bakıldığı zaman çok güçlü bir telefon olmasının yanında fiyat olarak da rekabetçi. İşte en dolu paket 8 GB RAM, 128 GB depolamaya sahip $500'ların bir üzerinde bir fiyatla temin edilebilecek.
Bu telefon işte asıl iddialı cihazlardan bir tanesi olabilir. Samsung'u da zora sokacak cihazlar bunlar. Şimdi sen diyeceksin ki S10'u çıkarttım. S10'un ilk müşteride ilgi uyandıracak kısmı tasarım olacak. Kimse ilk önce içini bilmiyor bu telefonların. Sen tasarım diyeceksin, adam bakacak. Evet, sen $1000 istiyorsun. Yanında da $500 isteyen aynı telefon var. Aynı telefon duruyor.
Yani Samsung zaten Samsung tarafında tabii şöyle bir gerçek var. Şimdi markalarla ilgili bir araştırma yapılmış. İşte 2000'lerin ortalarına kadar insanlarda bir marka aidiyeti var. Yani o markayla kendini özdeşleştirme durumu söz konusu. Ama şimdilerde ise markanın kendisine bağlı olmak yerine bir takım şeylere bakıyorlar. Nedir bu? Bir, fiyat performans hassasiyeti. İki, satış sonrası destek, deneyim, markanın kullanıcı ürün seviyesinde hatta bir tecrübe var mı? Bir ortaya koyduğu hikaye var mı? Bunlara bakılıyor. İyi ürün yapıp doğru fiyatı satamadığın sürece Mesut, hani ben Samsung'um, ben Apple'ım demek bir yerden sonra çok yürümüyor yani. Bu ya. Adamlar deli gibi geliyorlar. Bak, iki sene önce seninle mobilitede konuşuyorduk. İsmin telaffuz edemediği marka, evet, insanlar 5000 lira vermez. Şimdi veriyorlar artık. Ya bir iki senede oldu bu kırılma.
Erdi, şöyle bir durum var. Biz ikisi birde son izleyici ödülleri anketimizde size en sempatik gelen telefon üreticisini sorduk, hı-hı, insanlara. Bu şu anlama geliyordu açıklamasında. Eğer bir markayı kullansan da kullanmasan da bir sonraki telefonun bu markaya ait olabilir diyorsan, hı-hı, aşağıda seç dedik insanlara. Apple'ın arkasında yer aldı Samsung. Birincisi Xiaomi, ikincisi Huawei.
Samsung Apple'ın arkasında yer aldı.
Evet. Bir tanesi Huawei ki Huawei Xiaomi'ye inanılmaz yaklaşmış durumda. Bizi şaşırttı. İnanılmaz bir atak var. Üçüncüsü Apple. Dördüncüsü Samsung.
Nereden nereye değil mi?
Nereden Samsung. Nereye gelmişsin? Yani Samsung eskiden Android kullanıcıların çoğunluğu ve fiyatları düşünüldüğünde Apple'ın üstünde yer alırdı. Hı. Apple biliyorsun yani fiyatlarından dolayı bir kesim tarafından antipatik bulunan bir firma. Ama Samsung'un önünde yer alıyor.
Şimdi şöyle bir durum var. Yani Apple yine Apple. Yani evet. Apple son 5 yıldır Apple'lı dışında çok özel bir şey yapmadı.
Yapmadı, evet. Aynen, devam.
Çinliler fiyat performans oranı yüksek, donanımı bol. Tamam, şu Xiaomi'ye bakıyorsun yazılım güncelleme konusunda daha proaktif, evet, daha hızlı davranan ürünlerle. Şu Huawei'ye bakıyorsun kamera konusunda işte Leica diyor, 3 kamera diyor, 5x optik yakınlaştırma diyor. Bunlar olurken son 3 yılda Samsung ne yaptı?
Hiç.
Yok.
Evet. Yani kullanıcıları yani memnun edecek bir şey ortaya koymadı. Hiç derken tabii şimdi ayıp olmasın adamların.
Yok, hiç derken diğerleriyle orantılandığınız zaman tabii daha fazla kullanıcıyı etki edebilecek, ya, temas edecek şeyler
işin
olmadı.
İşin komiği ne biliyor musun? Bugün Note 9, S9 Plus.
Güzel telefonlar.
Çok iyi telefonlar. Yani bakın şimdi böyle konuşuyoruz ya bir şey değil derken. Firmanın isminde bir şey oldu bak. O Note 7'nin yanmasından sonra bir şey oldu firmanın. Orayı iyi yönetemediler. Bir, kullanıcıya doğru dürüst açıklama yapmadılar. İki, düzelttik deyip bozuk telefonları ele verdiler ya. Bir daha toparlayamadı. Çünkü ne gibi oldu biliyor musun? Sözünü kestim orada, bir şey söyleyecektin ama. Bakın Apple'ın antipatik gelmesi nedenlerinden bir tanesi neydi? Hep böyle kullanıcının ağzında olan. Siz tutmayı bilmiyorsunuz. Tamam mı?
Steve Jobs.
Steve Jobs'un. Pil bozulurdu, kabul etmezlerdi. 2 sene sonra değişim programı başlatırlardı falan filan. İşte lens güneş ışığında böyle holozonlar yaratırdı. Böyle çeşitli kırılmalar yaratırdı. Güneşte çekmelerdi fotoğrafı falan. Biliyorsun iPhone 5'lerde mi 5'lerde mi ne bir sıkıntı yaşamıştı.
Lens flare etkisi falan
vardı. Evet, ama sonrasında aslında o telefonların hepsini değiştirdi firma. Değiştirmesine rağmen kullanıcının aklında kaldı mı bu söylemler?
Kaldı.
Samsung tarafında da ne kaldı? Yanan telefonları değiştirmemesi, bak, videosunda, kabul etmemesi gibi bir şey kaldı.
En son videosunda pil durumuna bağlı olaylar yaşandı Apple, evet, tarafında. Yani sonucunda orada da bir aslında bir mağduriyet durumu ortaya çıktı. Buna rağmen Samsung...
Sonradan değiştirmen hiçbir şey ifade etmiyor. İlk gün çıkıp ne dediğin çok önemli.
Samsung asıl bitiren ne oldu? Şimdi bak, bu adam 6.4 inç ekranı var. İşte Sony'nin 48 megapiksel yeni sensörünü kullanmış. Önde 25 megapiksel kamerası var. İşte Time of Flight 3 boyutlu sensörü var ön tarafta. Daha iyi 3 boyutlu yüz haritası çıkartabilmek için. 4000 mAh pili var Mesut. 8x128 $500 diyor. $550 diyor. Samsung geçim saplı telefon çıkartıyor. $500 A9 Snapdragon 660 3800 mAh. Yani bu adam bunu satıyor bak Mesut.
Bu arada ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi ön kameranın özelliği şu. Ön kamera projeksiyon yöntemine sahip olmasa da tek bir sensör 3 boyutlu haritalama yapabiliyor. Bu çok özel bir sensör.
Mesela Time of Flight'ta noktalama sayısı Apple'dan daha yüksek olabilir.
Evet, yani aslında her piksel orada derinlik algılama özelliğine de sahip. Enteresan bir şekilde tek bir bakışta hem derinliği hem fotoğrafı görebiliyor. Ve ışık olması fark etmiyor. Işıksız ortamda da bunu yapabiliyor. Şu anda bana sorarsanız biyometrik doğrulama konusunda en gelişmiş teknolojilerden bir tanesi. Azıcık yer kaplıyor ve iş görüyor. Ve adam bunu ön tarafa koymuş.
Şimdi bak, bu telefonda dediğim gibi yani en nihayetinde fiyata geliyoruz. İşte yani $550 sattığın telefon bu. Bu telefondan da bu adam para kazanıyor.
Evet.
Şimdi Galaxy A9'dan bir de hep şuna da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi Huawei bu telefonu dizayn ederken, daha doğrusu parçaları oluştururken, bir araya getirirken temel bileşenlerden birisi RAM, birisi depolama. Büyük bir ihtimalle bunları Samsung'dan alıyor olabilir. Şimdi her model için nereden aldı, temin ettiğini bilmek çok zor. Şimdi Samsung bunları da ürettiği için kendi telefonunu yaparken maliyetle oynama, esneme, kar marjını ayarlama imkanı daha yüksek bunların
ya
nazarında.
Öyle ama holdinglerde bildiğin gibi iş öyle çok yürütülmüyor. Yani yürütülmüyor, daha güzel vermiyor kendini.
En nihayetinde hepsinin bağlandığı yer aynı adam ve bir kriz durumunda. Pazar payı kaybederken ya arkadaşlar ne yapıyoruz? Biz bunu biraz daha toparlamamız lazım dediğinde işin rengi değişebilir. Evet. Bu ya Huawei en nihayetinde Samsung'a gidip yine Samsung'u almak zorunda kalıyor. Bunlara rağmen bu fiyatlar ortaya çıkıyor. Samsung'un 2019'da tüm fiyat politikasını gözden geçirmesi lazım. Telefonlar güzel. A9 da güzel telefon olabilir. Ama ne zaman olabilir? 2500 liranın altına satarsan
o zaman çok güzel telefon olabilir. Yani. Kimse ağzını açıp kimse bir şey söylemez.
Hep şunu söylüyoruz. Kötü telefon yok, yanlış fiyatlı telefon
evet,
var.
Evet, öyle gerçekten.
Yani dolayısıyla bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Etmedikleri takdirde ya şimdi Galaxy onlar çok güzel vaatlerle geliyor ama
ama işte bu telefon derse... yok yani Xeon, ben şunu demek istiyorum. Xeon bir sürü vaatle geliyor ama bu telefondan ne fazlasını sunacak? Yani Samsung yazacak sadece üstünde, o kadar. Yani bak şu an durum ona geldi. Geç kalıyorlar.
Aynen geç kalıyorlar.
Geç yani. Kalıyorlar ne yazık
bak,
ki.
Bak %93.4 ekran kas oranından bahsediliyor Samsung tarafında Galaxy 10 için. Bu da %92 diyor.
Al işte. Yani çok da öyle önemli bir fark yok arada. Ve ne diyorsun, ön kamerada biyometrik doğrulama konusunda yeni teknoloji var.
Ya şöyle bir şey var Mesut. Farklar olacak mı? Olacak illaki. Ama şimdi bu yarı fiyatına satıyor.
Evet.
Şimdi onu da hesap etmek gerekiyor, tamam mı? Sen karanlıkta %30 daha iyi gören bir kamera sistemi geliştirebilirsen bu adam yarı fiyatına satıyor.
Yarı fiyatına satıyor, evet. İki tane al, bir tanesini de eşine ver.
Ya bunları iyi hesap etmek gerekiyor. Bunlar işte hesap edilemediği durumlarda önce pazar kaybı başlıyor. Daha sonra pazar kaybına kriz seviyesinde reaksiyon gösteren başlıyor. O da kontrolsüz bir reaksiyon olduğu için bambaşka şeyler
i̇şte geliyor. A9'lar falan çıkıyor.
İşte A9 gibi değil mi? 3 ayda geliştirilip 4. ayda piyasaya çıkan telefonlar çıkıyor.
Siri de Fransızca diye olaya geldi. Siri'cim sen sus, senden konuşmuyoruz şu anda.
Şu an
evet, sen mesai sandığın
sen biraz bekle. Buradan Apple'a geçelim. Apple tarafında şöyle bir gelişme var. Şimdi Hindistan pazarı önemli pazar. Çin'den sonraki en büyük sonucunda nüfus o tarafta ve Hindistan tabii üreticilerle ilgili, kendi iç pazarıyla ilgili bazı kriterleri var. Bazı yasal düzenlemeleri var. Diyor ki yatırım yapacaksın ve 2020-2022 gibi bir hedefimiz var. Tüm satılan elektronik ürünlerin Hindistan'da üretilmesini istiyoruz tarzında. Apple'ın zaten Foxconn'la bir işbirliği vardı. Orada bazı eski nesil telefonların üretimine başlamışlardı. Şimdi bu konuda biraz daha ileriye doğru bir adım atılıyor. Yani önümüzdeki seneyle birlikte diyelim 2019'da iPhone 10'un da üretimini Hindistan'da yapmaya başlayacaklarmış.
Yani bu iş çok enteresan. Ekonomik açıdan nasıl bir katkı sağlıyor, ne var bilmiyorum. Çünkü cari açığı arttırmaya devam eden bir olay bu. Yani bütün parçalar Çin'den gelecek, Hong Kong'dan gelecek,
telefon
Tayvan'dan gelecek.
Telefon ithalatını azaltır ama komponent ithalatını arttırır.
Evet, deli gibi komponent ithal ediyorsun. İçeride birleştiriyorsun sadece. Yani içeride herhangi bir şeyin üretimini yapmıyorlar. Şimdi birleştirme çok farklı bir şey. Bir şeyi yurt dışından tamamen getirip birleştirip bir de o ülkeye satıyor. Yani o ülkede birleştirip başka ülkeye de satmıyor.
Hindistan'la ilgili bu konuda bir istatistik yayınlanmıştı. Belki Hindistan'dan bir kamu dairesi ya da belki özel bir araştırma şirketi, tam hatırlamıyorum ama aynı telefon için önce o telefon ithalat rakamlarına bakılmış. Daha sonra Hindistan'da üretilmeye başlandıktan sonra durumlara bakılmış. Telefon tabii ithalatı bitiyor. Çünkü zaten Hindistan'da evet. Üretilir hale geliyor ama o telefonun parçaları, çünkü içeride bir yan sanayi endüstrisi oluşmadığı için parçalar yurt dışından gelmeye devam ediyor. Yani parça başına ithalat artmış. Ha şu var, en nihayetinde cari açı olan etkisi azalmış. Ama cari açı komple yok edecek diye bir şey söz konusu değil. Çünkü bir şekilde bir şeyi dışarıdan getirmek zorundasın.
Evet, dışarıdan gelmeye devam ediyor. İçeride tabii ki onun enerji altyapı yatırımını da yapmışlardır. Bir fabrika falan işletmeye başlıyorsun, onun enerji tüketimi falan da var. Yani o iş bayağı çok fazla hesaplanması gereken işlerden bir tanesi. Ve sonuçta dediğim gibi orada birleştirip o ülkeye satıyor. Hı hı. Yani orada birleştirip yurt dışına katma değerli bir malzeme haline gelmiyor. Yurt dışına satmıyor. İhracat yapmıyorsun bunu. Ne oluyor? Gelen mal sende cari açık olarak kalmaya devam ediyor. Sadece biraz düşürürse biraz düşürür. 3-5 Hindistanlı çalışırsa onlara belki bir iş gücü sağlar. Ama dediğim gibi enerji tüketiyorsun. İthalata devam ediyorsun. Ve sonuçta ithal mal oluyor. Yani bu kısmı gerçekten anlamadım.
Şey demiyorum tabii. Mesela hani enerji dedin ya. Acaba bu konsept çerçevesinde kurulan fabrikalara devletin bir elektrik teşviği falan var mıdır?
Bilmiyorum.
Belki vardır.
Belki de olabilir.
Çünkü bir teşvik programı da var en nihayetinde anladığım kadarıyla ama ona mı teşvik veriyor, çalışana mı teşvik veriyor ya da var mı yok mu ondan da emin değiliz. Fakat en nihayetinde üstlenici firma Foxconn. Foxconn'un kurup işlettiği bir fabrika ve daha ziyade iPhone'un üretimi için şekillenecek gibi görünüyor. Samsung da geçtiğimiz aylarda biliyorsun en büyük, son dönemdeki en büyük fabrikasını Hindistan'a açtı. En nihayetinde firmaların şu an oraya böyle bir yatırım var. Bir üretim merkezine olmaya doğru gidiyor.
Bu Apple'ın protesto edildiği, iPhone'ların balyozlarla ezildiği dönemde biz piyasada bu işlerle uğraşan, ithalat yapan, telefon üreten insanlarla konuştuk ve onlara şu soruyu sordum. Apple iPhone eğer kayda almazsak, yani Apple'ın kurulduğu yeri ve merkez üssünün bulunduğu ülkeyi kayda almazsak gerçekte hangi ülkeye ait? Onlar da bana şunu söyler. Dediler ki iPhone'un yaklaşık %80, %90'a yakını Çin'de üretiliyor. Yani bütün malzemeler, bileşenler Çin'de üretiliyor ama Tayvan'dan, Kore'den, Hong Kong'dan gelen bazı parçalar mevcut.
Panel.
Bunun yani. İçin şöyle yapılıyor deniyor. O panel ve parçalar işte şey alınıyor, serbest bölge alınıyor. Oradan Çin'e ithal ediliyorlar. Çin'de onları ithal etmiş gösteriliyor. Çin'de birleştiriliyor bunlar. Sonra serbest bölgeye geri gönderiliyor iPhone'lar. Çin tekrar İtalya. Yani bir ihraç, bir ithal söz konusu orada. İtalya'da bir iki tarafa dağılıyor. Diğer ülkelerde oradan dağıtılıyor dendi. Yani sonuç olarak Amerika'ya da bu ürünler ithal olarak gidiyorlar bu arada. Hatta bildiğiniz gibi Trump dedi ki Çin'den gelen ürünlere ek vergi koyacağım.
Aynen.
iPhone'lara da ek vergi geliyor. Çin telefon aslında.
120'ye kadar vergi iPhone, Apple kullanıcıları çok ses çıkarmasına evet. Tarzı yorumları
yani
vardı.
Yani bildiğiniz Çinli telefona gelen vergiden Apple da yararlanıyor. Yani burada bu olay aslında telefon hangi ülkeye ait dersen bu Çinli bir telefon.
Ya şey yeni dünya düzenindeki yeni ekonomik oluşum gerçekten karmaşık. Çünkü bir taraftan fikri mülkiyeti Amerika'ya evet. Ait olan bir ürün. Çünkü Amerika'da tasarlanıyor. Çip Amerika'da tasarlanıyor. Telefon topyekun Amerika'da tasarlanıyor. Ekranı Samsung üretiyor ama ekranın son noktasına kadar tasarımı Apple'a ait bir ürün ama en nihayetinde parçalar farklı ülkelerden geliyor. Ve başka bir ülkede
evet.
Montajı yapıldıktan sonra dünyanın farklı ülkelerine dağılıyor. Değişik bir süreç fakat Hindistan'daki politikaya dikkat çekmek gerekiyor. Farklı firmaların sürekli orada yeni fabrika yatırımları var. Xiaomi'den bahsedik, Samsung'dan bahsedik. Şimdi Apple'ın o tarafta hacmi arttırdığını görmekteyiz. Bunlar gerçekten ilginç gelişmeler. Çünkü firmaların özellikle Çin'de artan maliyetlerden dolayı başka ülkelere gitme arayışının olduğunu da biliyoruz. Bu Hindistan olur mu olmaz mı bilmiyorum. Vietnam'ı konuşan var, Afrika ülkelerini konuşanlar var ama
bu orada bir kolay değil.
Orada bir arayış var. Hatta Amerika ile Çin arasındaki ticari savaşlardan dolayı GoPro'suna kadar firmaların vergiden kaçabileceği alternatif ülkeler arayışında olduğu söyleniyor.
Ya orada yine nereye dönebilir biliyor musun içeride? Vietnam'a gider adam birleştirme üssünü kurar. Bütün parçaları Çin'den ithal eder orada birleştirir. Vietnam malı olur.
Yapacak bir şey yoksa vergiden
yırtarlar. Çünkü şimdi Çin'de şunu söylüyor adam. Mesela diyelim ki Erdi telefon üreticisi. Bir şeye ihtiyacı oldu. Ne kameraya? Yan komşusu benim kamera üretiyorum zaten. Diyor ki abi bana oradan 3 tane çip yüklesene yükleyip gönderiyorum adama. Hı hı. Yani direnç lazım oldu oradan alıyor. Kondansatör oradan lazım oluyor. Ses yongası oradan lazım oluyor. Adamlar zaten hep kendi ülkesi içinden bulabiliyor bunları. Sen şimdi Vietnam'a kuracaksın ama Vietnam'da ne üretiliyor ki? Ancak birleştirir satarsın işte orada.
Yani sonucunda tabii mesela biliyor Foxconn gibi devler bir ülkeye gittiği zaman işte fabrika arkasında bütün üretim araçları hepsi gidiyor. Orada yani 3 yılda 5 yılda tüm o bilgi birikimi.
Herhalde bir şeyler
yeni
yapıyorlar.
Yeni bir ekosistemin doğuşuna yeni bir oluşuma yani müsaade edebilir.
Ne fena biliyor musunuz? Şimdi gelişmemiş bir ülkeye gittiğinde bunlar gelişmemiş ülkelerde ya. Altyapıdan tutun da arıtma tesislerine kadar her şey gelişmemiş oluyor doğal olarak. Bir telefon üretiminde doğaya salınan kimyasallar var ya. Yani herhangi bir toprağa karıştığında orayı unut gitsin zaten yani. Şimdi ben onu da merak ediyorum. Çin biliyorsun bayağı kirlilik oranında insan sağlığına zarar verecek birikim anlamında inanılmaz derecede ulaşmış.
Abi internette bazı görüntüler var işte hava sürekli karanlık yani hava kirliliği inanılmaz seviyede yani.
Ya Çin'de yaşayan bir arkadaşım anlatıyor orada bir firmada şu anda bir oyun firmasında işte oranın yetkilisi Türkiye'ye bakıyor oradan. Çin'de ama ikamet ediyor. Diyor ki Çin'de hep söylenen bir söz vardır. Hava kirliliğinden dolayı etraf sis bulutu indiğinde zaten sokakta bunun burnunu görmüyormuş. Ev kiralamayın manzaralı diye size duvara bakan evleri satıyorlar. Sis o kadar yoğun bir şekilde iniyormuş ki şehrin üstüne.
Abi o yüzden
yani
bu
hiçbir şey göremiyorsun.
İşte o yüzden bu nemlendirici, hava temizleyici, purifier cihazların da en çok
tavan yaptı,
en rağbet gördüğü ülkelerden biri. Çünkü gerçekten bir ihtiyaç var.
Doğru.
Özellikle fabrika sayısının çok fazla olduğu yerlerde çok büyük bir sıkıntı. Aşmaya çalışıyorlar. Hatta yapay şehirler kurmaya çalışıyorlar. İnsanları başka yerde yaşatıp gün içerisinde farklı yerde transfer etmeye çalışıyorlar.
Havayı
ama
temizleyen zor. Arkadaşlar kule tipi ormanlar kurmaya çalışıyorlar işte. Enteresan girişimleri var.
Değişik şeyler var. Ama bakalım yani o tarafta hava kirliliği çok büyük bir sorun ve hala da çözülemeyen konulardan bir tanesi. Bir başka Çinli'yle devam edelim. Oppo tarafında. Şimdi Oppo'nun yani Arge tarafında inanılmaz yatırım yapan firmalardan birisi. Kamera tarafında yatırım yapıyorlar. Farklı konularda çalışmaları var ki bayağı da bir Arge merkezine sahipler. Yeni bir duyuruları var. Samsung'un izinden gitmiş onlarda. Tabii Çin'de bazı başka üreticilerde de yine kendi asistanları var ama bunlar da Brino adını verdikleri yeni bir kişisel dijital asistan duyurmuşlar. Tabii Samsung'un yaptığı Bixby hamlesini biz mantıksız buluyoruz. Çünkü Google Assistant gibi zaten orada oldukça iddialı bir alternatif var ama Oppo gibi firmalarda durum biraz daha farklı. Çin'de Google servisleri pek olmadığından dolayı orada farklı ihtiyaçlar ya da rekabette öne geçebilmek adına farklı çözümlere ihtiyaç duyulabiliyor. Şimdi onlar da yine pek çok aslında gördüğümüz kişisel dijital asistana rakip aynı neredeyse yetenekleri bünyesine barındıran bir operasyona başlamışlar.
Yani Çin için evet doğru söylüyorsun. Çin'in kendi bir ekosistemi var. Tamamen kendi dinamikleri var ama dünyanın geri kalanı için dünyanın en gereksiz atılımlarından bir tanesi şu anda. Çünkü yani bir Google'un kapasitesine ulaşacak mı sence?
Ulaşamaz çünkü yani Google'un...
Öyle ya, şimdi Google'un kapasitesi niye yüksek arkadaşlar? Bana uçak bileti gönderiyor firma. Bir yurt dışı etkinliğe gideceğim zaman.
Emiyor, tamam.
Bakın yani e-posta atıyor adam bana. Gmail'den asistan emiyor onu. Benim takvimime ekliyor ya. Sonra da bana diyor ki Mesut diyor evden diyor yarın diyor bir saat erken çık diyor. Şu saatte çık diyor. Genelde diyor ortalama diyor şu sürede havalimanına ulaşıyorsun diyor. Uçakta da diyor gecikme beklenmiyor diyor. Bana böyle bilgiler veriyor. Şimdi yani Gmail kendisi haricinde bunu başkasına çekme izni verecek mi? Vermeyecek. Onun için kendisi dediğin gibi ülkesinde kendi servislerini kullanarak bunları yapabilir.
Operasyon şöyle diyor. Bizim diyor asistanımız, sanal asistanımız 5G dönüşümde bize inanılmaz katkı sağlayacak. Şimdi 5G'de bir böyle motivasyon oluşuyor firmalarda.
5G'de yeni yapay zeka oldu.
Yani şöyle bir şey var. Şimdi Sony diyor ki 5G'ye bekliyorum. HTC diyor ki 5G'ye bekliyorum. Sanki hani şey 5G teknolojisi bir el uzatacak. Sen daha doğru bir telefon yapacaksın. Yani...
Şimdi o ne biliyor musun? Yatırımcılar bekliyor ya. İşte firmayı satın satın diye yatırımcı ısrar ediyor. Çünkü zarar ediyoruz diyor. Bunlar diyor ki bak 5G'ye gelsin. Sen orada bir dur diyor CEO. Ben maaş almaya devam edeyim.
Tamam 5G Samsung için de geliyor. Apple için de geliyor.
Tabii canım ya böyle bir şey mi var ya?
Böyle bir durum var. Bu arada Oppo ile ilgili bir gelişme daha var. Aslında bakılırsa mobiliteyi sıkı takip edenler ya da donanım haberde haberleri takip edenler ya da bizi sosyal medyada takip edenler zaten biliyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde resmi basın bültenini yolladılar. Aslında aylardır açık olan Oppo'nun Türkiye ofisinde resmi olarak duyurusunu yapmış oldular. İstanbul'da da şeyde bir ofisleri var. Oppo Türkiye'nin genel müdürü, Lenovo Türkiye'nin eski genel müdürü olan Wei Zhang ve İçeride bizim sektörden tanıdığımız bazı arkadaşlarımız, Samsung'dan, LG'den tanıdığımız sektör yıllarını vermiş bazı tanıdıklarımız da şu an Oppo adına çalışıyor. Ocak ayından itibaren Oppo'nun telefonları satışa çıkacak. Şu an benim elimde Oppo K1 diye bir telefon var. Henüz videosunu çekme şansım olmadı Mesut. Yani yurt dışından getirdiğin zaman 2000 liraya gelebilen bir telefon. Snapdragon 660 işte gradyan renge sahip olan, ekran kalitesi oranı iddialı, donanım olarak çok iyi, kamera paketiyle vaatkar telefonlar var. Güzel telefonlar bunlar ama Türkiye'deki resmi fiyatlandırmanın ne olacağı da büyük önem taşıyor. Tutup da 3500 lira üstü fiyatlandırma ile Türkiye'ye girerlerse marka algısı falan derken çok ilk etapta başarılı olamayabilirler.
Snapdragon 660 dedim mi benim aklımda iki cihaz geliyor hemen. Bir tanesi General Mobile.
GM9 Pro.
GM9 Pro'su. Mi A2 var. Bir de bir telefon daha var. Biliyorsunuz A9. Sen A9'u nasıl aklına getirmezsin? Yani?
Hayır sektör... A9'u aklıma özellikle getirmek istemiyorum.
O sektördeki en premium cihaz. Yani 660 dediğimiz premium segmentinde yer alan da A9 var.
4x4 eğlence vaat ediyor.
Şimdi A9'a yaklaşırsa Ayva'yı yedi. Yani bizim her programda dillendirdiğimiz bir telefon olacak. Ama General Mobile'a yaklaşırsa bu sefer General Mobile'ın oturup düşünmesi gerekebilir.
Yani şimdi tabii Mi A2 gerçeği de var orada. Bazı başka telefonlar da var yine aynı platformu kullanan. Yani Snapdragon 660 geçen ay çıkan platform değil. Bugün Xiaomi'de biliyorsun Mi Note 3 de Snapdragon 660
öyle,
kullanıyor.
Bu arada yani General Mobile GM9 Pro'da ilk çıktığında mesela çok avantajlı bir cihaz değil de enflasyona tepki topyekun mücadele kapsamında diye belirttikleri
rekabet
fiyat indirimi
vardı.
Yaptılar.
Şimdilerde işte nispeten evet. Daha makul bir cüzeye gelmiş durumda. O tarafta tabii Oppo'nun arkadaşım Xiaomi tarafında şöyle bir durum var. Xiaomi tarafından yıllardır Türkiye'de öyle bir birikim oldu ki kulaktan kulağa. Çünkü artık bence bizi takip eden kullanıcılar prosumur yani bilinçli kullanıcılar. Çünkü bir şey satın alma arifesinde sana soruyor, bana soruyor, kendisi araştırıyor, Türkiye'deki incelemelere bakıyor, yurt dışındaki incelemelere bakıyor. Dolayısıyla tüm bu değişen realite çerçevesinde Xiaomi zaten bambaşka bir yere oturdu. Bugün Xiaomi Türkiye'de hiç reklam yapmasa bile yeni bir ürün çıkardığı anda teknoloji meraklısı herkes o ürün hakkında bilgi sahibi
bugün
olabiliyor.
Diyorduk ya biz hep Erdi'yle seneler evvel Xiaomi ismini söyleyemediği cihazı kullanmak isteyebilir cihaz. Yani cihaz kullanıcıları. Benim annem babam biliyorsa bu ismi bitmiştir.
Benim annem babam da biliyor kullanıyorlar.
Evet yani bitmiştir bu olay. Çünkü babama uygun fiyatlı telefon bakıyorduk. Ya bu telefon iyidir dedim ben. İyi midir dedi. İyidir dedim. Güvende aldı. Memnun.
Benim annem Redmi S2 kullanıyor. S2 kullanıyor. Gayet de memnun.
Evet Redmi Note almıştım o zaman 800 liraya.
Yani öyle bir durum söz konusu. Ki bu arada aslında Oppo, Xiaomi. Ben hatırlıyorum biz Oppo ile ilgili ilk videoyu 6-7 sene önce çektik. Yani
evet, geliyor diye.
İsmi okumasını hoş. İsmi hiç bilinmeyen markayken biz çektik.
Bir de geliyor diye çektik. Geliyordu o zamanlar da bir sürü olay oldu.
Ve aradan bu kadar zaman geçtikten sonra neyse Oppo'nun gelmesi de iyidir.
Şunun altını çizeyim. Oppo'nun ilk görüşmelerinin sonlanmasında en büyük iddialardan bir tanesi. Geliyorlar Turkcell'e filan operatörleri. Diyorlar ki bizim fiyatımız bu. Operatör gülüyor. Diyor ki o fiyata satmanız imkansız. Yarı fiyatını teklif ediyor operatör. Anlaşamıyorlar tabii. Gidiyorlar. Umarım yine o şov fiyatlar görmeyiz.
Bu arada şey de söyleyeyim. Oppo'nun Türkiye ile ilgili hazırlıkları aylar evvelden başladı. Hatta Find X lansmanı Çin'e teknoloji mağazalarından Türkiye'nin operatörlerden bir sürü adam götürdüler. Evet. İkisinden yerinde
izlesinler
vesaire tarzında. Find X modelinin de artık tabii o yavaş yavaş yaşlanmaya başlayan bir telefon oldu. Çünkü bir amiral gemisi biliyorsun 6 ay ile 12 ay arasında bir aslında gerçek yaşam döngüsüne sahip rekabet çerçevesinde. Muhtemelen Find X'in devamı olan modelleri de biz Ocak ayın 2019'un ilk yarısını Türkiye'de görmeye başlarız diye tahmin ediyorum. İlk başta R17 serisi gibi orta ısınım telefonlarla başlayacaklar. Sonrasında üst seviye telefonları da görme şansımız olabilir. Akabinde belki de OnePlus ve Vivo gibi aynı grubun diğer şirketleri de Türkiye'ye gelebilir. Evet, bu haber mobilitenin bu haftalık sonu biriydi arkadaşlar. Yavaş yavaş bu bölümün sonuna gelirken şimdiden herkese mutlu yıllar. Yeni yılda herkesin sağlığı, mutluluğu, keyfi, bereketi, başarısı bol olsun diyerek veda ediyoruz.
Evet. Umarım umduğunuz gibi bir yıl olur 2019. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.